Deri Bir Kemik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben diyetisyen Nazlı Deniz. Bugün tek başımayım. Birazcık garip bir yayın olacak benim için. İlk defa böyle bir şey deneyimliyorum. Instagram'dan takip edenler biliyorlardır. Bir Covid süreci geçirdim. Ben iyileştim. Pınar burada olmadı vesaire. Böyle bir denk gelemedik. Çok da araya zaman da koymak istemedik. O yüzden benim sayfamda bana sorulan soruları bu podcast eşliğinde cevaplamak istiyorum. Sesim birazcık böyle çatallı çatallı. Umarım sizi çok rahatsız etmeden bu yayını tamamlarız. Hiçbir soruyu atlamayacağım. Kimi benimle ilgili, kimi diyet süreciyle ilgili, kimi koruma, kimi sağlıklı beslenmeyle ilgili. Hepsini okuyacağım. İki tane kendime pas hakkı veriyorum. İki tane soruyu cevaplamama hakkı verdim kendime. Bazı sorular için pas diyebilirim. Haberiniz olsun. Şimdi ilk soruyla başlıyoruz. Kalori açığı da yaratsak hep aynı şeyi yediğimizde kilo durur mu? Şimdi kilo verme süreci dinamik bir süreç ve hep aynı şeyleri yiyerek metabolizma hızınızı yavaşlatabilirsiniz. Bu dinamik olan süreci durağan hale getirebilirsiniz. Bu da beraberinde kilo vermenizi yavaşlatabilir. O yüzden ben mümkün olduğunca diyet listelerini haftalık olarak değiştirip en az 2-3 menü, 2-3 günlük farklı menüler eklemeye çalışıyorum. Kilo verme sürecindeyseniz veya kilo vermenizin durduğundan şikayet ediyorsanız böyle bir şey deneyebilirsiniz. Boy ve kilonuz nedir Nazlı Hanım diye bir soru gelmiş. Hatta birden fazla soru gelmiş. Hatta yağ oranıma kadar sorulmuş. Yani şimdi iki tane bakış açısı var. Kimi diyor ki benim boyum ve kilom bana özeldir. Bu böyle ulu orta şak diye sorulmaması gereken bir sorudur. Birazcık kişilerin özeli vardır diye. Kimi de der ki ya Allah'ın bildiğini kuldan niye saklıyorsun? Şimdi burada aslında takıldığım nokta şu. Kadınlar hep kadınlara kilosunu soruyor. Bir erkek bir kadının kilosunu çok merak etmiyor. Ya da bir erkek bir kendi erkek arkadaşının kilosunu merak etmiyor. Fakat bizde bu çok yaygın. Ben danışanlarda şunu görüyorum. Kadın arkadaşları kendi aralarında da hep kilolarını konuşuyorlar. Ben buna çok şaşırdım. Belki mesleğim gereği, belki yapısal olarak bilemiyorum. Hayatımda hiçbir arkadaşımın kilosunu bilmiyordum. Bilmiyorum, hala da bilmiyorum. Bir kere Aydan benimle kilosunu paylaşmıştı. O da bir laf arasındaydı. Ya hiç merak ettiğim bir konu olmadı. Çünkü zaten insanları gözümle görüyorum. Yani o insanın rakamsal olarak ne durumda olduğu açıkçası beni çok ilgilendiren bir konu değil. Yani bir tek hani bildiğim annem, babam ve Mehmet'in kilosu var. Mehmet'le aynı evde tartıldığımız için biliyorum. Annem ve babamı da artık sağlık problemlerine sevk edecek kilolara gelmemeleri için onları da aslında mesleki olarak takipte olduğum için biliyorum. Yoksa özellikle özel hayatlarına müdahale etmek amacıyla değil. Şu an kedim bir topla oynuyor. Onun o sesini duyabilirsiniz. Ama artık kesildi galiba. Tamam. Yani sorunun cevabına gelirsek. Bu arada bunu bu kadar uzatmamın sebebi sorunun cevabından kaçmam değil. Sonuçta bunu açarken bu soruya cevap vereceğimi bilerek açtım. Pas geçmek istemiyordum. Çünkü hani burada kilomdan memnun olmadığım için bu konuyu uzatmıyorum. Memnun olmayan insanlara karşı bu mobbingi yapmayın diye söylüyorum. Çünkü bazen mesela danışanın listesini başka bir danışana yanlışlıkla attığım oluyor isim benzerliğinden. Danışan böyle çok panik oluyor. İnşallah beni tanımayan biridir diyor. Ya da bir danışanım vardı eşi tartısını görmesin diye altında benim işte kilo takip çizelgemi bana sürekli sildiriyordu. Aman sakın görmesin diye ve kendi de böyle formüllerle kilosunu kaydediyordu. Yani insanlar için aslında gerici bir şey ve bunu çok Sormak ne kadar doğru bilmiyorum ve ne manayla ne amaçla soruluyor o da tartışılır. Yani dediğim gibi hiç bu zamana kadar aklıma kimin kilosunu sormak gelmedi. Boyum 1,62. Spora başlamadan önce kilom böyle hep 55-56 arasındaydı. Fakat hayatımda hiç yani spor yapmamış biri olduğum için vücudumda kas artışı da yaşadım bu süreçte. Yani görsel olarak daha iyi görünüyorum fakat kilo aldığım bir dönem genelde 58-59'larda seyrediyorum. Ama dediğim gibi yani 55 kilolarda olduğum vücut formundan çok daha iyiyim. O yüzden kilonun da aslında rakamsal olarak çok da takılmamamız gerektiği, birazcık kendimizi nasıl gördüğümüz ve nasıl hissettiğimiz de çok önemli. Bununla bağlantılı olarak sıradan gitmeyeceğim çünkü arada bir soru görmüştüm. İdeal kilo ağırlığında mısın? Ve de sen de kilo vermek istiyor musun gibi bir soru vardı. Ben artık kilo vermek istemiyorum. Yani ben 75-80'li rakamlardan bu rakamlara düştüm üniversite döneminde. Yani daha kilo vermek gibi bir kaygım yok. Sadece dediğim gibi yani spor ben sadece 2 senedir yapıyorum. Etkilerini daha yeni yeni hayatımda görmeye başladım. Hani birazcık daha vücut formumu düzeltmeye, o böyle kilo vermeye de bağlı olarak böyle nasıl anlatabilirim, yumuşak yumuşak diye tabir ettiğimiz deri dokularını birazcık sıkılaştırma gibi bir hedefim var aslında. Ama ideal kilo ağırlığındayım. Yani şu an bir doktora vesaireye gitsem kilomdan ötürü bir sağlık probleminin beni beklediğini söylemez. Hani bunun için daha yani bir 5-6 kilo daha da yüksek olsam yine aynı şey için geçerli. Ama ben kendi göz zevkim, kendi rahatlığım için birazcık daha bedenimde sporla beraber sıkılaşmayı hedefliyorum. Tartı öneriniz var mı diye bir soru gelmiş. Ben Xiaomi'nin tartısını kullanıyorum. Telefona da entegre. Tartıldığınızda işte yağ, kas, işte vücudunuzdaki protein oranını falan görme şansınız oluyor. Bence keyifli ama çok tartı obsesyonu yaşıyorsanız, oradaki yağ kas değişkenlerine çok fazla takılıyorsanız çok da kullanmanıza gerek yok bence. Çünkü günlük olarak vücuttaki yağ kas dengesi çok değişebiliyor. Özellikle kadınlarda reg dönemi, hormonal değişikliklerde vesaire de çok etkilenebiliyor. O sizi strese sokacaksa bence çok gerek yok. Bir su içeceğim. Covid'den sonra artık aralara bir su molası koymam gerekiyor. Şimdi beslenme düzenim değişmediği halde kilo alıp veriyorum. Sabit kalmıyor. 3 kilo artı 3 kilo eksi gibi diye bir mesaj gelmiş. Şimdi burada ne kadar aralıklarla tartıldığınız önemli. Gün içinde belli birkaç gün içinde kilonuz artı eksi oynayabilir. Ama önemli olan ortalama 10-15 gün arası aynı kiloda kalabiliyor olmanız. Bölgesel incelmek sadece beslenme ile yapılabilir mi? Böyle bir şey söz konusu değil. Bölgesel incelme işte şu bölgeni inceltmek için şunu ye, şunu tüket gibi bir şey maalesef gerçekçi değil. Bunları genelde post halinde veya YouTube'larda görüyor olabilirsiniz. Bunların tamamen amacı aslında kişilerin tıklanma kaygısı. Yoksa herhangi bir besinin herhangi bir bölgeye özgü bir şey yok, bir faydası yok. Kilo alacağım kaygısı yaşadığınız oluyor mu? Ya gerçekten oluyor. Çünkü yani ben 7-8 yaşına kadar hep böyle çok zayıf ve ailesinin hani bu kız yemek yesin, kilo alsın diye uğraştığı bir kızdım. Fakat ondan sonra bir okul değişikliği ve yemekhane yemeklerinin hayatıma girmesiyle beraber, saatlerimin değişmesiyle beraber çok hızlı bir kilo artışım oldu. Ve yani 7 yaşındayken zayıf formunda bir kızken 9 yaşımda yani ortalama bir 3. sınıfta falan sınıftaki en kilolu görünen bireylerden biriydim aslında. Bu benim hareketimi kısıtlıyordu. Koşarken hep ben geride kalıyordum. Hep nefes nefeseydim. Hep böyle dalağım şişiyordu falan. Yani oldukça hamdım. Çünkü bir anda o kadar yüksek bir kiloyu taşımak zorunda kalıyordum. Bu sonra liseye kadar böyle devam etti. Lisede ergenliğin gelmesi, işte birazcık yeni bir liseye geçmek, onun heyecanı, işte dikkat etmek, hayatıma yüzmenin girmesiyle falan. Çok o esnada fark etmeden ortalama bir kiloya geldim. Yani bir 62-63 kilolara gelmiştim ve mutluydum. Fakat sonra üniversite hazırlıkta dediğim gibi yani 75-80'lere kadar bir yolculuğum oldu. Üniversitede özellikle bu bölüme geçmekle beraber kilo kaybettim. Yani çok şükür ki hiçbir zaman şok diyetlere prim vermedim. Hayatımda sadece bir kere böyle bir 2 günlük, 3 günlük şok diyet yapmıştım. Onun da sonra hormonlarıma ciddi zarar verdiğini anladıktan sonra bir daha yapmadım öyle şeyler. Çok kendimi kısıtlamadım. Ya herhangi bir yeme bozukluğuna vesaireye çevirmedim bu işi çok şükür. Ama ne olursa olsun hayatınızda böyle bir kilo verme, kilo alma dönemi oldukça, hele de bu kadar yüksek kilo bantlarında olunca ve o kilolu dönemlerde yaşadığınız sıkıntıları da hatırlayabildiğiniz için tabii ki kilo alma endişesi yaşıyorum. Çünkü çok da kolay kilo olan bir bireyim. Ama bu benim hayat kalitemi düşürüyor mu ya da beni çok strese sokuyor mu derseniz, hayır. Ama gerçekten hep dikkat ediyorum. İstediğimiz kiloya ulaştık. Peki işin koruma kısmı nasıl olmalı? Bununla ilgili biz bir podcast çektik veya çekeceğiz. Çok emin değilim. Kontrol edeceğim. Çektik diye hatırlıyorum ama çekmediysek de bununla ilgili bir podcast çekeriz. Çünkü bu tek bir cümleyle ya da 2 cümleyle açıklanabilecek bir konu değil. Hipoglisemim var, zayıflayamıyorum. Nasıl beslenmem gerekiyor? Hipoglisemide ben genelde danışanlara çok ara öğünü ve dengeli ara öğün planlamalarıyla bir diyet listesi yazıyorum. Yani tek başına karbonhidratın hiç alınmadığı, karbonhidratla beraber hep protein veya yağ değişiminin beraber gittiği diyetler yazıyorum. Böylelikle kan şekerini kontrol altına alabiliyoruz. Çok güldüğüm bir yorum oldu. Abla sen eşine ne büyüsü yaptın da bu adam sana aşık böyle diye. Ya çok teşekkür ederim. Ben Mehmet'i çok fazla paylaşmıyorum. O yüzden hani Mehmet ne yaptı da böyle bir izlenim verdi. Çok bilmesem de çok teşekkür ederim. Bir büyü yapmadım yani. Biliyorsunuz makyaj bile yapmıyorum çoğunlukla. Bir illüzyon yaratmıyorum. Belki sırrı budur bilemiyorum. Ama çok teşekkür ederim. Sizi çok severek takip ediyorum. Online çalışan bir diyetisyen olmak için tavsiye verir misiniz? Yani bu iş bana birazcık şans olarak kucağıma düştü. Ben bu Diet on the Street sayfasını üniversite döneminde açmıştım ve kar amacı gütmeden sadece o anki boşluğum ve yani biraz böyle keyifsiz mezun olacağım ve ne yapacağım stresini yenmek için açmıştım. Sonra Anna diye çok sevdiğim liseden bir arkadaşımın ya hadi bak sen benle Zoom'dan bağlan ve işte online görüşelim bak bu işi yapacağız dedi. Zoom değildi o zaman Skype vardı tabii. Ve öyle öyle bir sistem gelişti. Ben kesinlikle görüntülü veya sesli görüşme tarafındayım. Yani bir öneri isterseniz en temel önerim budur. Kesinlikle hastayı görmeden, tanımadan diyet listesi yazmamanızı öneririm. Birinci önceliğiniz maddiyet olursa çok hata yaparsınız ve işiniz sürekli olmaz. İnsanla uğraşıyoruz. Maddiyatı biraz geri plana atmak lazım. Ben yeri geliyor. Ya bu hafta siz bence diyet yapmayın. Biz bir hafta diyet listemizi donduralım. Sonra devam edelim dediğimde oluyor. Ya da biz beraber çok iyi gitmiyoruz. Hani size sanki başka biri daha fayda edecek de dediğim insanlar oluyor. Çok sevsem de. Yani burada birazcık insana samimi yaklaştığınızda onun geri dönüşünü alıyorsunuz. Tabii ki hayal kırıklığına uğradığınız, üzüldüğünüz, mutsuz olduğunuz zamanlar oluyor mu? Oluyor. Ama dediğim gibi yani en temeli onlara insan gibi böyle herhangi bir maddiyat gütmeden danışanlarınıza yaklaşabilmek bence. Yine çok benzer bir soru gelmiş. Beslenmemiz bölgesel kilo alım veya verimi etkiler mi? Bu genetik faktör mü diye. Evet, bu genetik bir faktör. Kimi elma tipli, kimi armut tipli vücutlara sahibiz ve o yüzden yediklerimiz bizim vücut tipimizde herhangi bir etki Bulundurmaz. Kolesterol yüksekliği olan biri her gün yumurta tüketebilir mi? Yumurta aslında bu konuda aklandı. Ama yine de ne olursa olsun ben her gün değil gün aşırı tüketme taraftarıyım. Eğer gerçekten değerler çok yüksekse. Kilo korumada makarna, pilav, tatlı tüketimi nasıl olmalı? Bunları dediğim gibi koruma podcastinde anlatırız. İnsülin direnci ve pikosu olan birine diyet sürecine nasıl başlamalı ya da tüketmesi önemli olan besinler nedir? Yani şöyle insülin direnci olan bireyler veya pikos bireyleri ben direkt diyabet hastası gibi değerlendiriyorum. Bu kötü bir şey olduğundan değil bu arada. Kan şekerleri dengeli olursa aslında hem hastalık durumları için iyileştirici oluyor hem de diyet yapmalarını kolaylaştırıyor. Bu da ne demek? Kan şekerini dengede tutabilmemiz için protein ağırlıklı, karbonhidratı da sıfırlamadığımız, sadece belli bir limitte tuttuğumuz, ara öğünlerimizi yaptığımız, ara öğünleri tek başına karbonhidratlı yapmadığımız, mutlaka proteinleri de devreye soktuğumuz bir diyet listesiyle gayet rahat kilo verebilirsiniz. Aralıklı oruca ara vermek gerekir mi diye bir soru gelmiş. Bu biraz kişiden kişiye göre değişir aslında. Eğer aralıklı orucun metabolizma hızınızı yavaşlattığını düşünüyorsanız ya da benim gibi ben mesela çok uzun süre aralıklı oruç yaptım ama sonrasında hafta sonu yaptığım kaçamakların bile dengelenemediğini fark ettim. Eğer böyle şeyler yaşıyorsanız ara verebilirsiniz ama ben hani çok memnunum devam etmek yani devam etmek ve ara vermek istemiyorum derseniz de ara vermek zorunda değilsiniz tabii ki. Covid döneminde nasıl beslenilmeli? Özellikle neler tüketilmeli? Şimdi Covid aslında hayatımıza yani bir 2-3 senelik bir miladı var. Ve bugün doğru denilen şey ertesi gün bu aslında işe yaramıyormuş da denilebiliyor. Bağışıklığımızın güçlü olması gerekiyor fakat Covid çok yüksek bağışıklığı da istemiyor. Ya mesela ben kendi rutinimde 50 miligramlık ortalama beta glukan takviyesi alıyorum. Fakat bazı takviyelerde işte bu 500 miligrama falan böyle çok ütopik miktarları çıktığı oluyor. Mesela bu istenmiyor. Ya da çinko C vitamini takviyesi isteniyor ama küçük miligramlarda isteniyor. Yani çok böyle büyük miligramlarda yoğun bir takviye istenmiyor. O yüzden burada özellikle bir takviye kullanırken doktora danışmakta fayda görüyorum artık. Yani birazcık daha bilgiler arttıkça olay buna dönüyor. Yani çok böyle körlemesine bir C vitamini, çinko takviyesi vesaireyi gönül rahatlığıyla öneremiyorum aslında. Ama onun dışında sebze meyvenizi tüketmeniz, lifinizi almanız, yoğurdunuzu, fermente gıdalarınızı tüketmeniz, bol su içmeniz, bitki çaylarına yer vermeniz, günde bir tatlı kaşığı kadar bal, zencefil, bal, propolis karışımları tüketmeniz de size fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Şimdi. 6'da uyanıp 12'de uyuyan biri aralıklı oruç şeklinde beslenmeyi sürdürülebilir mi? Önermem. Yani günü çok uzun süre yaşayan, çok aktif olan bireyler için aralıklı oruç çok önerdiğim bir şey değil. Hocam genelde günlük kaç kalori alıyorsunuz? Hiç saymıyorum açıkçası. Yani günlük ne kadar kalori aldım saymıyorum. Yani kimseye de saymasını önermem. Bu çok obsesyon getirir. Hani ben danışanlarıma da söylüyorum. Ben zaten sizin için bunu hesaplıyorum ve bunu yapın. Ben de hani kendi kafamda bir taslak var ama özellikle sürekli elime kağıdı kalemi alıp sürekli bir hesap kesinlikle yapmıyorum. Hangi üniversite mezunusunuz? Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Lisans, yüksek lisansta da Acıbadem mezunuyum. Aynı zamanda yine Yeditepe'de gastronomi ve mutfak sanatları yan dalım var. Bakalım neler var. Ne yaparsak yapalım kilo veremiyorsak. Şimdi burada bir hata var ve bu hatayı kendiniz veya beraber çalıştığınız kişi göremiyor olabilir. başka bir uzmandan fayda almak, destek almakta fayda görüyorum. Çünkü çok sağlıklı beslenip sağlıksız bir kiloda kalmanızın mantıksal bir temeli yok aslında. Bir tane eski danışanım, Nezaket Hanımcığım, bana aç bırakmayan diyetisyen olur kendisi demiş. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi diğer soruya gelirsek. Zayıfladım ama hala göbek kaldı. Ne yapsam? Göbek bölgesi yağlanması karbonhidratı fazla tükettiğimizin bir göstergesi olabilir. Vücudumuzda ödem olduğunun bir göstergesi olabilir. Sodyumu fazla tüketmemiz sonucu oluşuyor olabilir. Ama tüm bunları yapmamamıza rağmen hala göbek bölgesinde bizi rahatsız eden bir yağlanma varsa oraya yönelik belki egzersiz yapmak faydalı olacaktır. Sorum yok. Saçlarınız çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum Gülnur Hanım. Çok sağ olun. İdeal kiloda olan biri yağ oranını nasıl düşürebilir? İdeal kilodaysanız da yağ oranınız yüksekse bunu birazcık sporla destekleyebilirsiniz. Bir. İkincisi de beslenme rutininizi daha sağlıklıya çekebilirsiniz. İlla her ideal kiloda olan birey sağlıklı besleniyor anlamına gelmez. Sağlıksız beslendiğiniz yerlerde olabilir. Onun üzerine yönelmekte fayda olacaktır. Emzirirken diyet yapılabilir mi? Pek tabii ki yapılabilir ama diyetten ne anladığınıza bağlı olarak değişir. Yani ben danışanlara sağlıklı, doyurucu, kendilerinin doyacakları, bebeklerine süt yapacakları, normal hayatlarında yemediklerinden daha sağlıklı ve daha çok yemek veriyorum zaten. Hem sütleri artıyor, sütlerinin kalitesi artıyor, hem kilo veriyorlar. Bu çok keyifli. Ama böyle saçma sapan şok diyetler yaparsanız tabii ki emzirme döneminizi riske atmış olursunuz. Stajyer alıyor musunuz? Stajyer almıyorum. Çünkü home office çalışıyorum. Ve genelde akşam saatleri daha çok çalışıyorum. Yani 11'e kadar görüşmelerim sürüyor. Bu da stajyerler için çok konforlu olmuyor. Yemekhanede yemek seçimi ve dengeli bir öğün için biraz bahseder misiniz? Bununla ilgili bir tane yayınımız var. Dışarıda Beslenme diye bir podcast yayınımız. Çok detaylı anlatmıştık Pınar'la beraber. Onlara bakabilirsiniz. Onları kontrol edebilirsiniz. Krom pikolinatla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani ödem atıcı etkisi vardır. Kullanılabilir ama vücudunuzdaki ödemleri atmaya yarar. Yani sizin yağlarınızı yakmaz. Hani öyle bir şey yok. İnanın bana sağlıklı böyle bir formül olsa zaten hepiniz bundan haberdar olursunuz. O konuda endişe etmeyin. Yani asla habersiz kalmazsınız. Yani hiç merak etmeyin. Sorularımız şimdilik bu kadar. Bu saatten sonra gelen sorular da illaki olacak. Ah, hatta bir dakika, sayfayı yenilediğimde biraz daha çıktı. Bir dakika. Yeditepe'de burslu diyetisyenlik nasıl kazanılır diye biri sormuş. Ben 28 binle girmiştim Yeditepe'ye. Fakat burslu değildim. O zaman puanlar fazla yüksekti. Ama sonrasında Barış Dalan'dan başarı bursu almıştım. Yani belki böyle bir yöntem olabilir ya da şu an gerçekten bilmiyorum kaçıncı sıralamada veya puanlar ne. Ama her şeyin ucu çalışmaya geliyor tabii ki. Bakalım. Kış içeceklerini tüketebilir miyiz? Salep, sıcak çikolata, boza. Boza maalesef bir tık yüksek kalorili. Hatta emziren annelere süt arttırması için falan öneriyoruz. Yani onu günlük rutininize almanızı tabii ki tavsiye etmem. Hani böyle 2 haftada bir falan bir bardak şeklinde belki kullanılabilir. Salep'i haftada bir iki kez ara öğün yerine kullanabilirsiniz. Yani sıcak çikolata tabii ki çok tercih etmem. Yani çok kullanmanızı önermem. Çünkü genelde piyasada olanların çoğunda yüksek şeker var. O yüzden tavsiye etmem. Dediğim gibi yani bu saate kadar gelen sorular bunlardı. Şimdi sayfayı yeniliyorum ama yine bu kadar çıktı. Devam eden soruları diğer yayında yanıtlayacağım. Bana böyle güzel sorular sorduğunuz için de çok teşekkür ederim. Eğer hoşunuza giderse, ilginizi çekerse belki arada yine böyle soru cevaplar da yaparız. Umarım sizin için keyifli bir yayın olmuştur. Bir dahaki yayında artık inşallah Pınar'la görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalınız efendim. Güzel bir hafta diliyorum hepinize.